Ayrım 32.
Bunlara karşı savaşı propaganda aracılığıyla yürütebilecek bir siyasal kadronun bulunmaması, güvenilir birliklerin sayıca az olmaları Kemalist eylemin çalışma alanını sınırlıyordu. Alınan önlemlerin amaçlarına ulaşmalarına karşın, başlangıçta halk kitleleri yürütülen kurtuluş savaşıyla tümüyle kaynaşamamış, zamanla savaşın ilerlemesi tüm kesimlere eyleme yöneltmiştir. Müslümanlığın temsilcisi olan Osmanlı hanedanından kopan halkın yeni ulusal eyleme bağlılığı, yabancı devletlere karşı duyulan düşmanlığın değişik biçimde ortaya çıkmasından başka bir şey değildi. Savaşa Anadolu köylüsünün katılmış olması, ülkenin en verimli siyasal gücünün eyleme geçtiğini göstermektedir. Türk köylülerinin çoğunluğu için bağımsızlık savaşının anlamı, bir cumhuriyetin ulusal başarısından çok Müslümanlığın diğer dinler üzerindeki başarısıydı. Mustafa Kemal bu durumu yerinde değerlendirdiği için halife ve dinle ilgili hiçbir konuda konuşmamaya çalışıyordu. O dönemin başlıca konusu emperyalizme karşı savaş ve Türk ulusunun tarihten gelen kahramanlık özellikleriydi. Bu konuları sürekli işleyerek ülkedeki ulusal kurtuluş savaşının havasını geliştiriyor, kitlelere ve ordulara azim veriyordu. Kurtuluş savaşına kendiliğinden katılmayan bölgelerde askeri önlemler alınıyor ve savaşa katılmaları sağlanıyordu. Savaşın en yoğun olduğu dönemlerde bile iç sorunları ve ayaklanmalara karşı yeterince ilgi gösterilmiş ve gereken önlemler alınmıştır. Yönetici kadro iç parçalanmanın düşmanın işine yarayacağını çok iyi bildiği için bazen katı uygulamalara gitmiştir. İmparatorluğun yerine yeni bir devlet kurulurken emperyalist ülkelerin siyasal ve ekonomik baskılarına son verilmiştir. Devlet sınırları ana vatana indirgenmiştir. Anti-emperyalist ideoloji ile bağımsızlığı kazanan yönetici kadro kendi düzenini kurmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın dış nedenlere karşılık olarak ortaya çıkmış anti-emperyalist ideolojisi, savaşın başından sonuna kadar değişiklik göstermeden sürdürülmüş, buna bağlı olarak dış kapitalizme karşı tutumda da bütünlük korunmuştur. Savaşın içe dönük düşünce yapısı, savaşın her anında gelişmeler gösterdiği gibi yönetici kadronun çeşitli gruplarına göre de değişmeler yaratmıştır. Bu durumu yerinde izleyen Mustafa Kemal, savaşın her anında birlik ve beraberliği sağlayacak önlemleri belirli bir strateji içinde uygulamaya koymuş ve gerektiği an kadrosunda eleme yapmaktan kaçınmamıştır. Ulusal savaşta yer alanlar, farklı kesim ve tabanlardan geldikleri için sınıfsal yapıları düşüncelerinde ayrılıklara yol açıyordu. Daha kongreler dönemindeki tartışmalarda düşünce ayrılıkları tümüyle görülebiliyordu. Özellikle geleneklere bağlı tutucular ve İslamcılarla Mustafa Kemal'in çevresindeki çağdaş ve devrimci kadro ikileşmesi yavaş yavaş suyun yüzüne çıkıyordu. Devrimci kadro sınıf yapısının dağınıklığından yararlanarak duruma egemen olmasını bilmiş ve içinde bulunulan koşullara uygun bir politika yürüterek sınıfsal, düşünsel tepkilere meydan vermemiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda sağlanan sınıflar arası bütünleşme, sonraki yıllarda ve özellikle yeni devletin, cumhuriyetin kuruluşunda devrimlerin sırasıyla uygulanmaya konmasında çözülmeye başlamış, hem önder kadro içinde hem de tutucu ve İslamcı toplum kesimlerinden tepkilerle direnmeler gelmiştir. Kurtuluş yılları boyunca iç koşullarının değişmesine göre Kemalistlerde düşünsel gelişmeler olmuştur. Tek düze olmayan yönetici kadronun bu gelişmelerle bölüneceği, gelişmeye karşı duracağı doğaldır. Mustafa Kemal, her ileri adımı, her değişimi ve her aşamayı güçlüklerle savaşarak, hesaplı davranarak ya da tüm gücü üzerinde kumar oynayarak gerçekleştirebilmiştir. Eylemin kadrocu yapısı ve belirli bir toplum sınıfına dayanması, ona davranışın serbestliği ile kolaylık getirdiği gibi büyük sorumluluklar da yüklemiştir. Belirli toplum kesimlerine veya sınıflarına dayanan eylemler o kesimlerin nesnel konumları, koşulları ve istekleri doğrultusunda gelişirler. Sınıfsal devrimlerin tarih boyunca gelişmeleri de bu biçimlerde olmuştur. Ne var ki Kemalist eylem sınıfsal değil, ulusal bir eylem olduğu için karmakarışık bir kadronun yönetiminde ve özellikle de Mustafa Kemal'in önderliğinde yürütülmüştür. Bu durumda önder ve yönetici kadronun yapısı, nitelikleri ve gücü savaş süresince öncelikle önem kazanmaktadır. Mustafa Kemal, istenen niteliklere ve güce sahip olduğunu, devrime egemen olarak ve devrimin düşünsel gelişmesini sonuna kadar kendisinin damgasını yönlendirici biçimde vurarak göstermiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kısa zamanda utkuya ulaşması ve tüm engellere karşın genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, onun ustalıklı politikası, gerçekçi ve ilerici tutumu, çağın tüm gelişmelerine açık düşünce yapısı sayesinde olabilmiştir. Olayları ve gelişmeleri Cumhuriyet'e doğru sürüklerken ne yaptığının bilincini attığı her adımda biliyordu. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Cumhuriyetçilik akımının gelişimi açısından Ankara'da bir meclisin açılmasının ve bu meclise dayanan devlet ve hükümet kurulmasının son derece önemli rolü vardır. Cumhuriyete giden yolda önce Anadolu'ya girilmiş, her kesimle ilişkiler kurulmuş, halk ve ordunun desteği sağlanmış, kongreler toplanarak halkın temsilcileriyle beraber ne yapılacağı konusunda kararlar alınmış ve ulusu temsil edecek bir kurul seçilmiş, bu kurula belirli yetkiler verilmiş, temsilciler kurulu yetkilerine dayanarak bir yandan Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıklarını yürütmüş, diğer yandan da ulusal karakterde bir devletin kurulabilmesi için girişimler başlatmıştır. İşte İstanbul'un işgali ve son Osmanlı Meclisi'nin dağılması, yeni devletin kurulabilmesi için hem bir boşluk hem de elverişli bir ortam hazırladı. Bu koşullarda açılan yeni meclis ve getirdiği yeni yönetim aslında uygulama olarak Cumhuriyet'e son derece benzerlikler göstermiştir. Ne var ki, Cumhuriyet'i ulusal bir giz olarak içinde saklayan Mustafa Kemal, utkuya ulaşmadan bunu açıklamamış ve arkasına aldığı desteklerin parçalanmasını böylece önlemiştir. Anayasal açıdan bir meclis hükümeti yönetimi oluşturularak hem halk temsilcileri aracılığıyla yönetime ortak edilmiş hem de uygulamalarla toplum bir cumhuriyet yönetimine hazırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de özel koşullar nedeniyle adı konulamamış bir cumhuriyet yönetimidir. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclisi'nde devrim ve ulusal kurtuluş eyleminin karşıtı güçler egemen oldular. Ne var ki Mustafa Kemal'i destekleyen genç milletvekilleri Sivas Kongresi'nde alınan kararların mecliste onaylanmasını sağladılar. Bu meclisin yaptığı en olumlu iş ulusal andın benimsenmesidir. Mustafa Kemal tarafından daha önce hazırlanmış olan ulusal andın metni mecliste benimsenince kurtuluş eylemi bir utku daha kazanarak Osmanlı Meclisi'ne kendisini hukuksal bir varlık olarak kabul ettirdi. Ulusal antla vatanın ulusal sınırları çiziliyor, Kurtuluş Savaşı'nın hedefi olarak bölgeler belirleniyor, azınlıkların yaşadıkları sınır illerinde halk oylamalarının yapılacağı benimseniyor ve tam bağımsız bir devletin kurulmasına ana ilke olarak kabul ediliyordu. Ulusal ant Anadolu iktidarını ön plana çıkarıyor ve bağımsızlık savaşının sahibi yapıyordu. Yok olan Osmanlı Devleti'nin yaşar görünen hükümeti de tam anlamıyla geçerliliğini yitirmişti. Ulusal ant saldırgan devletleri kızdırdı ve toplanmasına karşı çıkmadıkları meclisi ortadan kaldırmanın yollarını aradılar. Meclisin kesin cezalandırılması için İstanbul işgal edildi. İşgali önceden sezen Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyerek Ankara'da bekliyordu. İşgalden kaçan milletvekilleri hemen onun yanına koştular. O güne kadar İstanbul'da kalarak bir şeyler yapmak isteyenlerin artık tek umutları Mustafa Kemal ve eylemi oldu. Bundan sonra Ulusal Kurtuluş Savaşı tüm hızıyla gelişecektir. Artık son adım olarak bir an önce ulusal devletin kurulması gerekmektedir. Osmanlı Meclisi'nin dağıtılması üzerine bir boşluk doğmuştu. Mustafa Kemal hem bir devlet hem de bir hükümet kurmak istiyordu. Ulusal Kurtuluş Savaşı ancak böyle hukuksal bir yapı içinde yürütülebilirdi. Yeni yapılacak seçimlerle kurucu nitelikteki bir meclis toplanmalıydı. Bu meclis yeni devletin hem çekirdeği olacak hem de temellerini belirleyecekti. Ne var ki belirli bir çoğunluk eski Osmanlı düzeninin sürdürülmesini istiyordu. Padişahın meclis üzerinde baskısına yol açabilecek böyle bir girişime Mustafa Kemal kesinlikle karşı çıktı. Padişahın Anadolu'ya geçmesi Kurtuluş Savaşı'nı yolundan çıkarabilmişti. Çeşitli öneriler ve baskılar karşısında ortalama bir çözümde karar kılındı. Osmanlı Meclisi'nden kaçan milletvekilleriyle yeni seçilen milletvekilleri birleştiler ve olağanüstü yetkilerle donatılan bir meclis olarak 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da toplandılar. Kurucu meclis düşüncesinin yarattığı kuşkular dağıtıldı ve ilk toplantısında meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı. Gene ilk gün meclis başkanlığına Mustafa Kemal seçilerek çalışmalara başlandı. Kamuoyunun çeşitli düşüncelerle çalkalandığı ve çok karışık bulunduğu bir sırada Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'nden aldığı yetkiyle meclisi Ankara'da toplantıya çağırması çok önemli bir başarıydı. Tarihte ilk kez Türkiye adı bu meclisin toplanmasıyla alınmış ve kullanılmıştı. Derhal bir hükümet kurmaya karar veren Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruculuk niteliğiyle yavaş yavaş bir devlette bulunması gereken her şeyi ele alıyor, karara bağlıyor ve kurumlaştırıyordu. Toplandığının ertesi günü meclis Mustafa Kemal'in önergesini belli ilkelere dayanarak benimsemiştir. Buna göre hükümet kurulacaktır. Geçicilik koşuluyla bir hükümet başkanı veya padişahın yerine bir makam tanımak söz konusu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir güç yoktur ve meclisin temsil ettiği ulusal egemenliğin vatanın yazgısına egemen kılmak asıldır. Meclis yasaları yapmak ve hükümet etmek yetkilerini kendisinde toplar. Meclisten ayrılacak bir kurul, meclise vekil olarak hükümet işlerini yürütür. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Padişah ve halife altında bulunduğu baskıdan kurtulduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenleyeceği yasal ilkeler çerçevesinde yeni bir durum alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla yeni hükümet Anadolu'da resmen çalışmalara başladı. Meclis ve hükümetin oluşmasıyla da yepyeni bir ulusal devlet kurulmuş oluyordu. Mondros ateşkesiyle birlikte Osmanlı Devleti uygulamada ortadan kalktığından bir boşluk doğmuştu. Bu boşluk şimdi dolduruluyordu. Amacın vatanı kurtarmak olduğu belirlenirken diğer yandan yeni bir devlet kuruluyordu. Meclis kendi gücünü her şeyin üzerinde tam olarak kullanabildiğinden artık Anadolu'da Osmanlı yönetimi kendiliğinden kalkıyordu. Meclis padişahın üstündeydi ama padişahın tanınmadığı daha açıklanmamıştı. Madem ki meclis en üst düzeydeydi, devletin başı meclisin kendisi olacaktı. Meclis ve hükümetin başkanı olan Mustafa Kemal doğal olarak yeni devletin de başkanı durumuna geldi. Zaman içinde içeride ve dışarıda devletin temsili yoluyla Mustafa Kemal devlet başkanlığını herkese onaylattı. Meclisin açılışında ilk sözü alan Mustafa Kemal daha önce seçilen ve İstanbul'dan kaçarak meclise katılan milletvekillerinin de üye olarak benimsenmesini, seçim tutanaklarının incelenmesi için kurul oluşturulmasını önerdi. Bunlar karara bağlandıktan sonra meclis çalışmalarına başladı. Mustafa Kemal her şeyi önceden düşünmüş, en yaşlı üye olarak ilk başkanın açış konuşması bile ulusal amaçları doğrultusunda hazırlanmıştı. Dipnot 11. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Milli Mücadele Anıları Varlık Yayınları, İstanbul 1971, sayfa 60-61. Meclisin ikinci günü gene söz alarak ateşkesten meclisin açılışına kadar geçen tüm olayları milletvekillerine açıkladı. Yeni kurulan meclis ve hükümetin hangi ilkelere göre çalışacağını anlattı. Ona göre ülkeyi yıkılmaktan kurtaracak tüm önlemleri almak için görev içindeydi. Yok olmak için tüm ulusal güçlerin birleştirilmesi zorunludur. Meclisin varoluşu, yasallık ve sorumluluk konusunda ulusun isteğindeki ısrarı nedeniyledir. Gene meclisten çıkacak sorumlu bir kurulun hükümet olarak ülkeyi yönetmesi gerekmektedir. Meclis kendi içinden seçtiği hükümeti her yönden denetleyebilecekti çünkü asıl yetki meclisinde. Ulusal savaş hem vatanın hem de halifenin kurtarılmasına yönelik olmalıdır. Padişah varken hükümet başkanı olamaz. Başkanlık mecliste kalmalı, meclis başkanı aynı anda hükümet ve devlet başkanı da olmalıdır. Herhangi bir makamda tüm yetkileri birleştirmek sorumsuzluktur. Yüce meclis, ulusun genel yönetimini ele almak ve bunun için her şeyi yapmak zorundadır. Olağanüstü koşullarda uluslar kendi parlamentolarına ve hükümetlerine geniş yetkiler verirler. Meclis başkanının aynı zamanda hükümet başkanı olması içinde bulunulan koşullar nedeniyle zorunludur. Başkan ağır bir sorumluluk içinde olacak ve meclise her zaman hesap verecektir. Bu konularda yapılacak gereksiz tartışmalar en kötü yönetimlerden bile daha fazla zararlı olacaktır. Onun düşüncelerinden şu sonuçlar çıkıyordu. Ülkeyi kurtarmak için tüm ulusal güçlerin birleştirilmesi gereklidir. Bunun için yasal bir hükümet oluşturulmalıdır. Milletvekillerinin seçilme biçimi ulusun böyle bir yönetim isteğini göstermektedir. Yeni hükümet bunalımın koşullarına uygun oluşturulmalıdır. Meclis ulusu temsil ettiğinden en üstün organdır. Tüm yasaları yapmak meclisin yetki alanına girmektedir.